Ayrım 17, sayfa 309. İki kez uzun süre Hasan Fehmi Güneş'le. Hasan Fehmi Güneş talihsiz bir olayla kamuoyunda ünlendi. Oysa Hasan Fehmi Güneş kritik dönemde olumlu sonuçlar alması olası bir İçişleri Bakanı'ydı. Ecevit ikinci kez başbakanlığa gelmişti. Terör ve anarşi giderek boyutlanıyor, Ecevit hükümeti soruna çözüm bulabilmek için çırpınıyordu. Emekli Orgeneral İrfan Özaydın'ın İçişleri Bakanlığı sırasında Kahramanmaraş olayları patladı. Toplum derinden bir kez daha sarsıldı. Özaydın'ı istifa ettiği yerine Hasan Fehmi Güneş atandı. Gençti, hırslıydı, doğası yiğitti. Olayların üstüne gidecek ve yetenekleri kişiliğinde toplamıştı. Nitekim bakanlığa geldikten bir süre sonra icraatındaki olumlu notlar kamuoyuna yansımaya başladı. Türde engellerle karşılaştığı mücadele yolunda adım adım sabırla ilerliyordu. Bir kadın olayı patladı ve Güneş o gün istifa etti. Olay tertip olabilirdi. Kadınla ilişkinin doğruluğuna karşın foto muhabirlerinin daha önceden mevzilendiği bir saatte Güneş'in bir eve girmesi ve benzeri görüntüler istifayı kaçınılmaz hale getirmişti. Hasan Fehmi Güneş'le Millet Meclisi'ndeki küçük odasında buluştuk. Bir süre sonra küçük oda sigara dumanına boğuldu. Konuştukça içtik, içtikçe sigaraları söyleşiyi derinleştirdik. Bir araştırma için başvurduğumu söylemiştim Güneş'e. Yaşadığı olayları, bildiklerini açık yüreklilikle anlattı. Pek çok bilinmeyene ışık tuttu. MİT kalbine başarısız bypass. Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Başbakan Ecevit bir gün diye başladı. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Marmara Köşkü'nü çalışma yerine dönüştürdüğünü söyledi. Oraya gidelim dedi. Arabada Ecevit'e yaptığım çalışmalardan vardığım sonuçları söyledim. Beyefendi, şu ana kadarki araştırmalarımda terör ve anarşinin yalın bir iç güvenlik sorunu olmadığını, uluslararası bir boyutu olduğunu saptadım dedim. Türkiye'deki sağ ve sol örgütlerin dışarıda uzantıları olduğunu anlattım. Sorun milli güvenlikle ilgiliydi ve MİT devrede olmalıydı. Söyledim. Bana verdiği yanıt şu: MİT'ten istihbarat alamayız. Başbakan bir girişiminden söz etti. Avrupa'dan birini getirttim. Mehmet'ti galiba diyordu Güneş. Adı anımsamıyordu. Bu adamı MİT'e yerleştireceğim. Orayı bu vasıtayla yavaş yavaş kontrol altına alacağım. MİT'i doğrudan ele alamayan başbakanların uyguladığı yöntemdi. İstihbaratçılar buna bypass diyorlar. Güneş sürdürdü. Bir süre geçti, Ecevit bana adamı MİT'e sokmadılar, almadılar dedi. Başbakanın anlattığına göre MİT adamın girişini bürokratik yoldan engellemişti. İç bünyeye dışarıdan birinin girmesine olanak tanımamıştı. MİT'in bağlı ve sorumlu olduğu bir başbakana karşı sürdürdüğü çeşitli direnme yollarından biri de buydu. Çare. Başbakana dedi Güneş, bir öneride bulundum. Öyleyse Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki istihbarat birimlerini genişletelim. Bulduğumuz adamı oraya verelim, orada görevlendirelim. Kabul etti. Senatör Babüroğlu o sıralar terör ve anarşi üzerinde çalışmalar, araştırmalar yapıyordu. Başbakan danışmanıydı. Asıl hedefimiz istihbaratın reorganizasyonuydu kuşkusuz. Bir gece Ecevit'in çağrısına uyarak başbakanlık konutunda bir araya geldik. Büyük kartonlara silindir biçimi vermiş Babüroğlu geldi. Hepsini büyük masaya yaydı. Gece yarılarına kadar terör neydi, örgütler nelerdi anlattı. Okuduğumuz, bildiklerimiz şemalarla kartonların üstündeydi. Ama pratikte geçerli hemen hiçbir şey yoktu. İstihbaratta ne yapacağız, istihbarat açısından nasıl organize olacağız, asıl aranan buydu. Terörle mücadele edebilmek için nasıl istihbarat sağlayacağız, asıl dert buydu. Babüroğlu ayrıldı, Ecevit nasıl buldunuz diye sordu. Dedim ki Babüroğlu senatoda arkadaşımız, değerli çalışmalar yapmış. Ne var ki bu bilgilerle çalışmalar asıl amacımıza yarayacak ölçüde değil. Sonunda başbakanla Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat ağını kuvvetlendirmeye, geliştirmeye karar verdik. Hemen çalışmalara başlandı. Marmara Köşkü'ndeki büyük salon bize ayrıldı. Tam bu sıradaydı maalesef Başbakan Ecevit affedilmez bir hata yaptı dedi Güneş. İçini çekerek açıkladı. Başbakan bana Faruk Sükan, başbakan yardımcısı, yetkisizlikten yakınıyor, görevi ona verelim dedi. Sükan AP hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapmış ve basında zehir hafiye diye ünlenmişti. Ecevit'e itiraz ettim. Bu iki başlılık olur. Sükan da çalışsın ama Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları ayrı sürsün dedim. Öyle de oldu. Ne var ki Sükan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kendine bağlı adamları alıp getirdi. 12 Eylül'de Hatay valiliği yapan birini çalışmaların başına geçirdi. O da pratikten uzaklaştı. Örgütleri şemalara geçiren bir çalışma düzenine girdi. Bir darbe duyurusu daha ama... Güneş'in affedilmez hata diye nitelendirdiği olay daha sonraları başka biçimde gelişti. Belki günü gelmişti, Sükan Ecevit hükümetinden yakınıyordu. Cumhurbaşkanı Korutürk'e mektup gönderiyor. Bu arada 18 Eylül 1979'da Bülent Ecevit'e, "Arkadaşlarım bana ordunun yönetime müdahale etmeye kararlı olduğunu bildirdiler," diyordu. O zaman demişti Ecevit Sükan'a, "Hemen İstanbul'a gidelim, Cumhurbaşkanı orada, konuşalım." Ecevit uçağa atladı, Florya Köşkü'nde yaz çalışmalarını sürdüren Korutürk'e Sükan'ın söylediklerini aktardı. Korutürk Başbakan'a, "Ben Cumhurbaşkanı kaldığım sürece hükümetlerin zorla düşürülmesine fırsat vermem," demişti. Ecevit içi rahatlayarak Ankara'ya döndü. Sonradan kimi anlatımlar ordunun 1979'da darbe yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Hem armudun pişmesi yani kamuoyunun tam oluşması hem de Cumhurbaşkanı etkeni darbeyi geciktirmiş, öyle anlaşılıyor. Ordu komutanları Korutürk'ü yoklamışlardı. Cumhurbaşkanı yerinde kalacak, hükümet gidecek, ordu yönetime bütünüyle el koyacaktı. Korutürk bu durumu kabul edemeyeceğini bildirmiş. Anlaşılıyor ki darbe böyle yapılırsa istifa edecekti. Nitekim 12 Eylül'den sonra komutanlar Korutürk'e soğuk baktılar. Darbeyi engellediğine inanıyorlardı. Ecevit'ten sonra gelen son Demirel hükümeti zamanında görev süresinin bitimi yaklaştığından Korutürk'ün adı gün sayan adama çıkmıştı. 27 Aralık 1979'da verilen ordu uyarı mektubuyla darbenin sesi duyulmuştu. Korutürk dönemindeki uyarı, Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığından ayrılmasından sonra darbeye dönüşecekti. Belki bu türden aldığı güvencelerden, belki de inanmayı istediğinden, örneğin kimi gazetecilerle konutta yaptığı çaylı toplantılardan birinde Ecevit, "Ordu bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş biçimde iktidarla uyum içindedir," diyordu. Belki de Genelkurmay Başkanlığına getirdiği Orgeneral Kenan Evren'e güveniyordu. Bugün kim bilebilir Ecevit'in o sıradaki iç dünyasını? Oysa dış dünya da hazırlanıyordu. 1979'da Ecevit ara seçim sonuçlarıyla iktidardan çekildikten sonra New York Times Türkiye'de kimin iş başında olduğu Batı için önemli değil, istikrarlı bir hükümet istiyor Batı diye yazıyordu. İş başında kimin olacağı Batı için önemli değilse askeri bir rejime Batı eyvallah diyecekti. Dedi de geçelim ve Sükan'ın çalışmalarından umudunu kesen Güneş'in Ecevit'e ne dediğine bir göz atalım. "Başbakana sorun çıkaran insan değilim ama bu çalışmalar fayda getirmeyecek. İstihbarata dönemiyoruz," dedim. "Bana yürüsün, sürsün çalışmalar," diyecek oldu. Ama başbakana Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışmalar yapılmasını emredeceğimi söyledim. İmkanlarımız neydi araştırdım. Bütün Türkiye'de emniyete bağlı istihbarat yapan 150 dolayında insan vardı. Çoğu da polislikten gelme. Her biri belki polisiye olaylarda birer yetenekti. Yeterliydi, olabilirdi. Daha çok çetrefil, cinayet, uyuşturucu arama taraması gibi olayları kovalayabiliyorlardı. Ama sonuç alıyorlardı. Mesela İstanbul'da bir cinayet işlendi. Öldürülenin kolu başka, kabaşı başka bir yerde bulundu. Bu ekipler katili bulup çıkardılar. Ama terör ve anarşi ile ilgili istihbarat alınması ayrı bir kültür, ayrı bir eğitim sorunuydu. Senato'da da açıklamıştım. 150 kişiyle hele siyasal nosyonu olmayan bir ekiple ne yapılabilirdi ki? Örgütlü suç üstüne gidecek nitelikte değillerdi. Mafya ABD'de örgütlenmiş suç deyimiyle tanınır. Bizde de örgütlü suç kavramı terör ve anarşi için geçerliydi. Abdi İpekçi'nin dinlenen telefonları. Birer sigara daha yaktık. Güneş o kadar eksikti ki bilgi alma, örneğin dedi, durdu, sonra konuştu. Abdi İpekçi öldürüldü. Dehşet verici olayı aydınlatmaya yarayacak hiçbir bilgi alamıyorduk. O sırada MİT'in İstanbul Bölge Şefi Nuri Gündeş, İstanbul Emniyetine Abdi İpekçi'nin Mandalı'dan telefon konuşmalarını getirip verdi. Vay vay vay, telefonların kaydedildiğinden habersiz Abdi İpekçi de dilediği gibi konuşmalar yapmıştı telefonda. Polis Abdi'nin telefon konuşmalarında adı geçenleri veya konuştuğu kişileri diye sürdürdü Güneş, çağırdı, topladı ve istihbarat yaptı. Özel yaşamı ile ilgili bilgiler hala beni rahatsız eder. Şaşırtıcı örnekten sonra konuya döndük. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde İstihbarat Dairesi Başkanı genç bir adamdı. Bizden aday oldu, kazanamadı, öldü. Ona istihbaratçı eleman yetiştirmek için nereden yararlanabileceğimizi sordum. Bana Keçiören'deki binayı gösterdi. Bu bina dışarıdan bakıldığında emniyetin arabalarını onaran bir yer gibi görünür. Ama arkası muazzam büyüklükte bir okul binası. Sordum, emniyet okulunda ne kadar eleman yetiştirilebilir? İyi çalışılırsa 300-400 olabilir dedi. Tam üretim dedim, organize suç öğretilecekti. 9 ay bakan kaldım. Burada yetiştirilenler örgütlere sızdılar, değerli bilgiler getirdiler. Bu sürede Cumhuriyet döneminde yetişenlerin 5 katı eleman eğittik. Hala bazen sokakta görürler, yanıma gelirler. Zıt kardeşler. Bu arada MİT'te ilişkiler ne oluyor? Soruyu anlamsız bulduğunu dokundurur gibi yüzüme baktı. MİT'le Emniyet Genel Müdürlüğü daima kontra giderler dedi. Baştan beri örneklerini görüp geliyoruz. Devletin başı terör ve anarşi ile belada. El birliği, güç birliği ile belayı def edecek gün işte o gün. MİT Emniyet Genel Müdürlüğü ile zıt gidiyor. Doğru dürüst bilgi vermiyor hükümete. Servisler arasında güç gösterileriyle terörü ve anarşiyi dizginleyebilirsen dizginle. MİT'in hükümet buyruğunda devlet için çalışır hale getirilmesindeki zorunluluk bir kez daha ön plana geliyor. Bu zorunluluk bir kez daha duyuluyor. Kısa ara yorumdan sonra Güneş, MİT'le emniyet birbirinden haber alıp vermezler dedi. Neden? Çünkü MİT haberlerin kendisinde toplanmasını ister. Emniyetin aldığı haberlerin de MİT'e akmasını ister. Neyse, yetiştirdiğimiz adamlarla biz örgütlere ulaşıp kim nedir, planları yapacakları eylemler nedir öğrenmeye başlamıştık. Zaten pişmanlık yasası da o sırada ortaya çıktı. Örgütleri yakalayabilmek için getirilmesini istediğimiz bir yöntemdi. MİT'e takılı kaldım, yine sordum. MİT'ten bilgi istemiyor muydunuz? Güneş, MİT'le yazışmalar imzasız olur, kağıtlar öyle gelir gider. Bazen gelen bir kağıdın açıklanmasını istiyorum. Nedir bu diye soruyorum. Recep Ergun Paşa tıpış tıpış gelip anlatıyordu ama o kadar dedi. Şu MİT'i artık bir hale yola koyalım. Bir devlet istihbarat kuruluşu var, anlı ve şanlı. Hükümet örgütlerle boğuşuyor, gizli servisten doyurucu bilgi akmıyor. Bıçak kemiğe dayanacak. Dayandığı gün dedi Güneş, başbakana bir gece yine MİT'ten yakındım. Dışişleri Bakanı rahmetli Gündüz Ökçün de yanımızdaydı. Olanı biteni anlatıyordum. Sonunda başbakana dedim ki ben radikal önlemlere yer vermem. Ama bu konuda yapılacak tek şey var bana göre. Bir gece oturur çalışırız, kararname ile mi olur yoksa benim bulacağım başka bir hukuk yoluyla mı yapılır ama yapılır. MİT kaldırıldı, yerine çağa uygun yeni filanca örgüt kuruldu der, işi bitiririz olur biter. Ecevit'e uyumu ve bağlılığı ile bilinen Gündüz Ökçün Güneş haklı dedi, yapmalıyız. Hatta dedim başbakana bu yeni örgütün başına getirilecek olan kişiyi siz bulun ya da bizim önereceklerimiz arasından seçin. Bu adamı gönderelim ABD'ye, Avrupa'ya, bir süre orada incelemeler yapsın. Yeni örgüte alınacakları da bu arada saptasın. MİT neden kaldırılmalı, yerine yeni bir örgüt niçin kurulmalıydı onu anlattım. MİT gerçekte genelkurmaya bağlı, biçimsel olarak başbakanlığa. MİT'teki elemanlar subay, sicil almak için orada gelip geçici görev yaptıkları için genelkurmaydan emir alıyorlar. Formal durum bu, biz bu durumda MİT'ten genelkurmayın izin verdiği ölçüde bilgi alabiliyorduk. Yeniden örgütlenme şarttı. Yıllar geçiyor, dönüp dolaşıp aynı noktaya çakılıyoruz. MİT'in demokratikleşmesi, etkin biçimde sivil hükümetlerin buyruğuna girmesi, genelkurmayın verdiği izin ölçüsünde bilgi aktarımının engellenmesi, önlenmesi. Dar bir kesitte 1960-1979, en az 19 yıl ve yine aynı sorun, aynı soruya yanıt aranıyor. Ecevit bütün bunları dinledi dedi Hasan Fehmi Güneş, bir sigara, bir sigara daha bana. Sanırsınız ki hıncımızı sigaradan alıyoruz, dinledim. Ecevit dinledi ve bu konuları bu kadar açık konuşmayalım dedi. Ecevit'in yanıtında duvarların kulağı vardır özdeyişinden kaynaklanan kimi kaygılar mı yatıyordu? Yoksa fevkalade önemli bir operasyon önerisini ulu orta tartışmayı istemiyor muydu? Elbette saptamak olanaksızdı. Ancak gizli servislere yaklaşımını meclis kürsüsünde açıkça söylemiş, gizli servislerle içli dışlı ilişkilerden kaçınmaya karar vermiş bir başbakanın sözlerine koşuttu bu davranış. Ünlü MİT raporu üzerinde büyük tartışmaların başladığı 1988'de 21 Şubat'ta Bülent Ecevit gizli servisin bir hale yola koyulmasını önererek MİT kapatılır ve yeni bir MİT kurulur diyecekti. 1979'daki görüşü benimsediği ancak koşullar el vermediği için gerçekleştiremediği anlaşılıyordu. Güneş kendi yorumuyla daha sonra olanları anlattı. İlk başlarda Ecevit'in tavrını önemli bir konuyu ulu orta konuşmayalım şeklinde algıladım. Arkası gelmedi. Başbakan öneriyi benimsememişti. Hep uzak kaldı MİT'ten, sivilleştirilmesinden, değişik yeni bir bünyeye çevrilmesinden. Yani hiçbir şey değişmiyordu. MİT, MİT'ti. Artık sorular ve yanıtlarla oradan oraya atlıyorduk. Ama işin özü parçalanmıyordu. Oradan buraya gidip gelen söyleşide MİT işlevleri, CIA ya da başka gizli servisler sürekli bir arada yaşıyordu. Araştırıcı ve meraklı bir kişilik MİT derken CIA'nın bünyedeki yerini saptamamazlık edemezdi. MİT ile CIA arasındaki yakın işbirliğini hele İçişleri Bakanı olarak incelemeden duramazdı. O kadar açık ki dedi Güneş, Nurettin Ersin Paşa MİT'in başındayken CIA ile MİT arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı. Buna göre NATO ülkelerine ve ABD'ye bilgi aktaracaktık, bilgi alışverişi yapılacaktı. MİT'in teknik donanımı CIA tarafından sağlandı. Oysa o sırada MİT'te görevli olanlar teknik donanımın 1 milyon dolara satın alındığını söylüyorlar. Bilgisayarlar getirildi, bilgisayar terminallerine CIA istediği giriş çıkışları yapmıştı. MİT'in terminallerinden dilediği anda istediği gibi elbette yararlanıyordu. eski MIT çalışanları giriş kodlarının MIT tarafından düzenlendiğini, CIA'nın istediği zaman terminallere girip çıkmasının olanaksızlığını öne sürüyorlar. Ama CIA bu, eline geçen fırsattan neden yararlanmasın? Doğrulayıcı bir örnek. Şimdi bir örnek verecekti Güneş. Mısır Büyükelçiliğini Filistinlilerin basmasından çok önceydi diye başladı. MIT'ten bize bilgi verildi. Birkaç Filistinli Türkiye'ye gelecekti. Adı M ile başlayan Ankara'daki bir otelde kalacaklardı. Bunlar İsrail Büyükelçiliğine eylem yapacaklardı. Aylarca aradık, bütün otelleri gözledik. İsrail'in sefaret binasını sıkı gözetim kontrol altına aldık. Sonuç çıkmıyordu. MIT'e başvurdum. Daha ne kadar yeni bilgi varsa hemen gönderin dedim. Şöyle düşünüyordum, MIT herhalde aldığı ilk bilgiyi kovalıyordu, kovalamalıydı. İstihbaratın gereği buydu. MIT'ten gelen cevap, kaynağımız bilgiyi kesti oldu. İşte tam bu sırada Filistinliler Mısır Büyükelçiliğini bastı. O meşhur Mısır sefareti baskınının öncesi istihbari vaziyet bu. MIT eylem yapmaz diye bir kuraldan söz ediliyor. Yeri geldiğinde sürekli bu yanıt alınıyor. Bir başka gerçek daha çıkıyor şimdi. MIT bildiği bir kaynaktan aldığı haberi o kaynağı sıkıştırarak geliştirmiyor ve sadece kısa bir duyurum yapıyor hükümete. Ötesi hükümete aitler gibi. Suikast ihbarlarında daha önce gördüğümüz aynı davranışları dikkate alırsak, günü geldiğinde MIT hem görevini yapmış oluyor hem de hiçbir şey yapmıyor. Aman bir örnek daha. Aman ne örnek. Güneş bir örnek daha dedi. Şimdi göreceksiniz, gerçekten çok somut bir örnek. Neler olabilir ya da oluyordu Türkiye'de, çok açık bir örnek. Bir gün dedi Güneş, bakanlığın yabancılar dairesi başkanlığından yaşlı, şimdi ise emekli Avni Oskay diye biri vardı. O geldi makamıma. Yadırgarım ben, biraz da laubali biçimde. Çocuğunuz oldu dedi. Üsluba biraz bozuldum. Neymiş söyle bakalım dedim. Anlattı. Adana'ya 4 Arap gelmişti. Denizden sandalla girmişler. Türkiye'ye, Suriyeli olmaları, oradan da Türkiye'ye kaçmaları ihtimali fazlaydı. Derhal yakalayıp pasaport yasasına aykırı hareketten savcılığa teslim edin dedim. Sonra sordum, bilgi nereden? Servisten dedi. MIT'in adı bakanlıkta serviste. Mossad'ın Arap ülkelerinde kurduğu örgütler vardı. Bazı elemanları deşifre oluyor, bize kaçıyor, sonra ABD'ye gönderiliyorlardı. Avni servisten geldi, bunları korumalıyız dedi. O zaman tepem attı. Ne demek diye karşı çıktım. Bu adamların ve olayın ne olduğunu biz biliyor muyuz? En azından pasaport yasağını ihlal etmişler. Hemen adliye sevk edilsin dedim. Yine ve kesin kararımı açıklamış oldum. Avni durağan bir sesle çekinerek başbakanla bir konuşsanız diyordu. Başbakan Ecevit'i telefonla aradım. Olayı anlattım. 4 adamı adliyeye sevk ettiğimi söyledim. Ecevit aman durun dedi. Hemen başbakanlığa gelmemi istedi. Bindik arabaya. Avni arka koltukta oturuyor, kucağında dosyalar. Onu da götürüyorum. Başbakan daha geniş bilgi isterse diye. Ayrıntılı bilgi Avni'de. Başbakanlığa girdik. Ecevit sordu, nedir olay? Sandalla Türkiye'ye giren ajanlar anlaşılıyor ki Suriye'de deşifre olmuşlardı. Şimdi bizim üzerimizden ABD'ye kaçırılacaklardı. Dinledi ve unutamadım şu cümleyi söyledi. Yapmazsak dedi, Batı dünyayı başımıza yıkar. Sonra ekledi, bu adamları burada CIA'ya teslim edeceğiz, hep yapılıyor, angajeyiz. Başbakan'a adamların adliyeye sevki için emir verdiğimi, bu emri geri alamayacağımı söyledim. Emri geri almayı bakanlık otoritemle bağdaştıramıyordum. Olayın biçimini içime sindiremiyordum. Ama başbakan dilerse başka yoldan, mesela Adalet Bakanı kanadıyla emir verir, 4 ajanın tutuklanmasını engelleyebilirdi. Sonra herhalde bir yoldan adamlar kaçırılırdı. CIA ajanlarının mutlu sonu. Yüzdük kuyruğuna geldik, sonucu söyledi Güneş. Adalet Bakanı Mehmet Can geldi, şimdi doğrular mı bilmem, telefonla Adana'yı aradı. Savcıya adamları ifadelerini aldıktan sonra salıvermesini söyledi ve öyle yapıldı. Buraya Ankara'ya getirildiler, ABD Büyükelçiliği'nin biraz ilerisinde bir göçmen bürosu vardır, oraya teslim edildiler. Göçmen bürosu? Canım orası CIA'nın Ankara'da göçmen bürosu adı altında çalıştığı yer. Adamlara geçici süreli birer pas verildi. Uçakla Frankfurt'a, oradan da ABD'ye gittiler herhalde. Onlar ermiş muradına. Güneş olay zincirine son halkayı bağladı. Bu olay MIT'in CIA emrinde Mossad'la birlikte iş gördüğünün açık kanıtı değil midir diye soruyordu. Filistinlilerin baskın düzenlemek için Ankara'ya geleceğini aylarca önce kim bildirmişti? Güneş'in toparlayabildiği bilgiye göre bilgi CIA Mossad takımından gelmişti. Aldıkları ilk bilgi İsrail sefaretini basacaklarını gösteriyordu. Sonradan İsrail sefaretinin değil Mısır Büyükelçiliği'nin basılacağını öğrenmişler. Tabii arkasını bırakmışlardı. MIT kaynak sustu diyor ve yabancı servislere bağımlılığın ceremesini hükümete çektiriyordu. Deneyimli bir başka İçişleri Bakanı. Güneş sürekli yakınılırken MIT'e el atıp düzeltilememesini bir türlü anlayamıyordu. herkes gibi, yıllardır tartışıldığı gibi. Güneş'in MİT'te çalışan albaydan dinlediği kuşkusuz doğrulanması bugün olanaksız bir olay vardı. O albayın anlattığına göre bir ara MİT, Ecevit'e suikast yapılmasını planlamış, Ecevit Küçük Esat'ta bir yerde yokuş başında bir evde oturuyor. CHP'nin eski bir arabası var, frenlerle hafif oynanmış. Ecevit binecek, fren tutmayacak, yokuş aşağı hızla inecek araba ve duvara bir yere vuracak. Ne var ki Ecevit herhangi bir nedenle o gün arabaya binmemiş, iş yarım kalmış. MİT'in CIA ve KGB benzeri siyaset adamlarına karşı böyle ıslak işler düzenlediği görülmedi, işitilmedi. Kanıtlanmadığı için Güneş de olayı rivayeten anlatıyordu. Ecevit'e İzmir Çiğli Havaalanı'nda suikast girişimi yapıldığında kimi kuşkular ortaya atıldı. Orada kaldı, kanıtlanmadı. MİT konusunda hayli geniş deneyimlere sahip son CHP hükümetinin ilk İçişleri Bakanı, emekli orgeneral İrfan Özaydınlı da MİT'ten hemen hemen hiç yardım alamadıklarını söyledi. MİT'ten o sıralarda da duyarlı bölgelerle Güneydoğu ilgili raporlar geliyordu. Fakat bu raporlarda daima sol örgüt tahrikleri yer alıyordu diyordu. Demek ki tek yanlıydı raporlar. Özellikle Güneydoğu'da hayli güçlü örgütü olduğu bilinen MİT'ten Kahramanmaraş olaylarından önce olayların patlak vereceği hiç değilse günüyle bildirilmedi mi? Şaşırarak yüzüme bakıyordu, sonra gülerek bildirilseydi hemen tedbir alırdık değil mi dedi. Evet, bilgiler geliyordu fakat tahriklerin bölgede nasıl gelişme göstereceğini tahlil edip sonuca varan raporlar yoktu diyerek sürdürdü. Tahriklerde sağdan söz edilmedi. MİT'ten yararlanmak için girişimde bulunmadınız mı? Elbette, bakan olur olmaz MİT müsteşarı Ecevit atamıştı, Adnan Ersöz Paşa'yı davet ettim. Emniyet Genel Müdürlüğü ileri gelenleriyle toplandık. Karşılıklı yardım konularını görüştük. Bilgi akışının ve dayanışmanın nasıl sağlanacağını gösteren bir protokol hazırladık ve karşılıklı imzaladık. Sonra? Özaydın'ın konuk odasında gerçek bir kez daha dile geldi. Hiçbir ciddi, verimli sonuç alamadık. Adnan Ersöz, orgeneraldikten emekli olduktan sonra 1978-79'da Ecevit tarafından MİT'in başına getirildi. 12 Eylül'den sonra askerlerin kurduğu danışma meclisi üyesiydi. Mahir Kaynağ'ın bir anısını anımsamadan geçemiyor insan. Tan Doğan alanında bir miting vardı. Uzaktan izleyeyim diye arabamla gittim. Bir ara sokağa park edip dinledim. Mitinge katılanların bir bölümü Adnan Paşa MİT'e diye bağırıyordu. Kaynak gülüyordu. MİT'te yeni kadro deyince. MİT'ten hem şikayet etti hem de el atmadı. 1979'larda hiçbir şey yapılmadı mı MİT'te? Yakınma ve el atmama savından kuşkulanarak akla gelen soru bu ama yanıt açık. Yaz ayıydı, Cumhurbaşkanı Korutük Florya'da, MGK toplantıları orada yapılıyor diye başladı Güneş. Bir kezinde isteyen bakanın Mürtet'ten kalkacak askeri uçakla, dileyenin TE uçaklarıyla İstanbul'a gidebileceği bildirildi. Ben askeri uçağı yeğledim. Askeri uçakta belki bilirsiniz 4 koltuk ikişerden karşılıklı düzenlenmiştir. Ortada da küçük bir masa. Pencere tarafındaki koltukta Başbakan Ecevit, karşısında ben oturuyorum. Yanımızdaki koltuklarda da Ecevit'in yanında Genelkurmay Başkanı Kenan Evran ve benim yanımda da Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan. Sükan yanındaki koltuklardan birinde oturan Evren'in eşi Seykine Hanım'la konuşuyordu. Galiba şeker hastasıydı. Sükan da doktor. Bir ara Ecevit Kenan Evren'e MİT'le ilgili değişiklik hazır mı diye sordu. Genelkurmay Başkanı da hazır diye cevap verdi. Bana döndü Ecevit, MİT'te değişiklik yapıyoruz. Recep Paşa kıtaya çıkıyormuş, yerine Bülent Paşa gelecek dedi. Bana da bilgi vermiş oldu. Ne dersiniz diye soruyordu. Gerekçe nedir diye sordum. Ecevit'in yerine Genelkurmay Başkanı Evren cevap verdi. Recep Paşa sağ görüşlü ve beceriksiz dedi. Ecevit de Bülent Paşa'yı tanıdığını, Kıbrıs harekatı sırasında birlikte çalıştıklarını söylüyordu. Şimdi soracaksınız Bülent Paşa ne getirdi, yeni düzenleme olarak diye. Hiçbir şey getirmedi. Gizli servisle ilgili anılar zor alınıyor ama alınıyor. Gökdeniz anlatmıştı. Önemli işler müdürüyken Hatay bölgesine çıkan ajanlar saplamışlar. Kovalamışlar işi, ta Lapseki'ye kadar uzanıyor. Orada Sovyetlerin denizaltı barınakları yaptığına kadar istihbarata inilmiş. Şam'a uzanmış, Emniyet Genel Müdürlüğü mükemmel bir operasyon yapıyoruz sevincine kapıldığı sırada. MİT bize devredin demiş, devreden çıkarmış Emniyet Genel Müdürlüğü'nü. Gerekçe, emniyetin operasyon yapmaya hakkı yok. Şu MİT arşivi nasıl bir şey ki? MİT'i görmek istediğimi bildirdim ilgililere dedi Güneş. Yeni mahalledeki tesislere gittik. Biliyorsunuz orada oturanlar MİT telsizleri yüzünden televizyonu pek net izleyemezler. Kocaman bir alana yayılmış binalar. Alanın tüm çevresi elektronik duvarla çevrili. İçeride modem bilgisayarlar, araçlar çalışıyor. Hepsi Amerika'dan tabii SİHA kanalıyla getirilip monte edilmiş. Örneğin Mahir Kaynak Müsteşar'a burada çalışmak istediğini bildirmiş. Montaj sırasındaki bu istek reddedilmiş. Ona göre araçlarla gereçleri Türk teknisyenler monte etmiş. Bana orada bir ad veriniz, size bilgi verelim bilgisayardan dediler. Düşündüm, kendi adımı vereyim. Şimdi ters bir şey çıkar, ters bir görüntü doğar diye vazgeçtim. Ad vermem dedim. Bir eşkal verin dediler. Orta boylu, esmer, başı alından arkaya doğru kabak bir insanın tarifini yaptım. Ekranda birçok ad belirdi, eşkale uygun isimler. Sonra bilgiyi daha daralttık, Sivaslı dedik. Adların sayısı daha azaldı. Daha başka bilgiler yükledik ve sonuç geldi. Adıyla, iş yeriyle, geçmişiyle sol eğilimlidir yazıyordu ekranda. Eylemini veriyordu. Adı belirlenen Tan Doğan alanında yapılan bir sol mitinge katılmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Mitingi izlemesi eylem oluyor. Sol eğilimli olmasına yetiyor ve MIT arşivine giriyor. Düşündüm. Bazı kereler ben de bu türden mitingleri izlerdim, konuşmaları dinlerdim. Bir sigara daha. Güneş, iyi ki kendi adımı vermemişim diyordu. Bir süre sustuk. Bu acımasız örnek karşısında gülecek miydik yoksa oturup ağlamak mı gerekiyordu? Daha başka anılara doğru açıldık. Güneş, sayın evren, dün neyse bugün başka görünebilir diyordu. Batı Almanya'yı ziyaretinde Türkiye'de Komünist Partisi kurulması gerektiğini söyleyince pek çok çevre evrendeki olumlu değişimi yazar çizer olmuştu. Bu sıralara rastlıyordu söyleşinin bu bölüme. Bakan iken bir gün bana telefon etti Evren Paşa. Bana Alaşehir'de bir amir var. Bizim partilileri bilirsiniz. Bir türlü adam beğenmezler. Alınmasını istiyorlarmış görevden. Lütfen orada kalsın dedi. Bıraktık adamı yerinde. Öyle yakın görünüyordu ki Ecevit'e, CHP'ye. Bizim partililer diyebiliyordu. Yakınlığına rağmen darbeden sonra aldı Ecevit'i Hamza Koy'a gönderiverdi. Kişisel güvenliğini sağlamak için konuk ettiğini söyleyerek dedim. Bakıştık. Konuyu daha açmadık. Orada kaldık. 9 Aralık 1988'de Güneş'le ikinci kez görüştük. Meclis koridorları sakindi, kimsecikler yoktu. Ara sıra tek tük yanımızdan gelip geçen oluyordu. Güneş'e Filistin Kurtuluş Örgütü bürosunun Ankara'da açılması, CIA'ya karşı sergilediği tutumun bir tertibe kurban gitmesine neden olup olmadığını soruyordum. Kararsızdı çünkü elinde çeşitli varsayımları güçlendirip yargıya dönüştürecek ne bilgi vardı ne de belge. Zaten dedi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün burada büro açması Mısır Elçiliği baskınından önce Bakanlar Kurulu'nda ele alındı. Rahmetli Orhan Eyüboğlu o toplantıda terör eylemlerinin daha belirgin hale geleceğini öne sürerek büroya şiddetle karşı çıktı. Doğrusu daha organize eylem fikri yüzünden ben de Eyüboğlu'na katılıyordum. Sonra ikna ettiler, büro açılırsa eylem hareketlerini daha kolay kontrol edebileceğimizi söylediler. Büronun açılması kararlaştırıldı ve Arafat'a bildirildi. Hala Mısır baskınında büro açılmasının pazarlık konusu yapıldığına inanılır ama öyle değildir. Mısır elçiliği baskınında Kaddumi'yi çağırdık. Özel uçakla gelirken Şam'a uğradı. Yanına şaykacılarla konuşabilecek birini de aldı. Baskını yapanlarla sürdürülen konuşmalarda Kaddumi sadece organizatördü. Eylemcilerle konuşmadı, yanında getirdiği adam temas etti. CIA elemanları ülkede geziyor mu? Buyurun bir örnek. 1979'da Amasya Belediye Başkanı Gündüz Türem, şimdi SHP İl Başkanı, telefondaydı. Bir Amerikalının geldiğini, görüşmek istediğini bildirdi. Amasya duyarlı bir kent, MHP'liler orada iyi örgütlenmişlerdi. Adamın adı Peck'ti, ABD Büyükelçiliğinde görevliydi. Konuşması ve içeriği hemen bildirmesini söyledim. Vali Aydemir Ceylan'ı aradım, Amerikalıyı kontrol altına almasını ve konut etmesini bildirdim. Amasya Belediye Başkanımız beni aradı ve zarfın üstüne aldığı notları okudu. O zarfı da bana gösterdi sonra. Pek meraklıydı. Amasya'da Sünni Alevi ve sol-sağ çatışması üzerinde sorular soruyor ve ne zaman hangi ölçüde bir çatışma çıkabileceğini araştırıyordu. Vali adamı bir devlet kuruluşunda misafir etmişti. Nedense misafirhanede rahat edememiş pek. Sabah erkenden kahvaltı etmek için Saraçoğlu tesisleri diye anılan, bize göre MHP'lilerin merkezi bir yere gitmiş. Peki izledik. Daha sonra Karadeniz kıyısına gitti. Hep aynı soruları soruyordu. Bir kıvılcım nerede patlama yaratır araştırıyordu. Bir polis öldürülmüştü. Samsun'a gittim. Galiba Milliyet muhabiriydi. Gözü açık bir gazeteci. Peck'in orada faaliyetlerini söyledi. Haberimiz olup olmadığını soruyordu. Konuyu da çok iyi biliyordu. Atlatmak imkansızdı. Biliyor ve izliyoruz dedim. Beyanat gazetede çıktı. Tabii biliyorduk. Peşine taktığımız adamlar nereye giderse izliyordu Peck'i. Beyanat çıktığı gün kıyamet koptu. ABD Büyükelçiliği ayağa kalktı. Büyükelçi benimle görüşmek istiyordu. Ne demekmiş ABD Büyükelçiliği görevlisini izletmek? Gündüz Ökçü'ne gittim, anlattım. Peck CIA ajanıydı. MIT ve başka kanallar CIA ajanı olduğunu bildiriyordu. Kıbrıs'taki CIA istasyonuna bağlıydı. Ökçün büyükelçiyle ben konuşayım dedi. Büyükelçi de zaten Dışişleri Bakanlığımızla temas halindeyiz diye cevap veriyordum. Ökçün elçiyi çağırdı. Sonradan elçiyle aralarında geçen konuşmanın tutanağını bana gönderdi. Neler olduğunu daha sağlıklı öğrendim. ABD Büyükelçisi diplomatik dokunulmazlığı olan bir elçilik mensubunu nasıl olup da izlettiğimi anlayamıyormuş. Hükümeti adına şiddetle protesto etmiş. Ökçün ise benim verdiğim dosyadaki bilgileri sakin bir sesle Büyükelçi'ye aktarmış. İçişleri Bakanı Pekin istenmeyen adam ilan edilmesi için kabinede lobi yapıyor diye eklemiş. Büyükelçi uzun boylu sarışın bir adamdı, adını hatırlamıyorum. Ama ben çok iyi biliyordum. Ronald I. Spires'tı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İstihbarat Daire Başkanlığı yapan parlak diplomat. Güneş gülerek sonucu söyledi. Lobi sözünü işitince Büyükelçi leğenkenleri suya indirdi. Ökçüne ne tavsiye edersiniz diye sormuş, o da geri çekin olsun bitsin demiş. Pek gitti. Güneş sonradan Pekin profesör sıfatıyla Türkiye'ye yeniden geldiğinin ve MHP'de konferanslar verdiğinin, MHP iddianamesinde yazıldığından söz edildiğini söyledi. Bakın hele. MHP iddianamesini yazan ve bugün avukatlık yapan Enis Tunga'yı aradım. İlk önce anımsamadı, sonra telefonla arayıp bilgi verdi. MHP iddianamesi sayfa 186 dedi. 7 Haziran 1976 günkü ajandada MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin'in şu notu var. ABD Büyükelçiliğinden Robert telefon etti. Amerikalı bir politika bilimcisi gelip konuşma yapacak. Pek ortaya çıkmamış ama başka bir gerçek anlaşılmıştı. Tunga'ya sordum. Siz mi yazdınız iddianameyi? Ben kaleme aldım, soruşturmaya katılmadım dedi. İddianameyi yazarken sizlere devletin istihbarat birimleri, MIT'i söylüyordum. Yardımcı oldu mu? Hayır, arkadaşlarımdan biliyordum. Tırnaklarımızla iddianameyi hazırladı. Kimse yardım etmedi. Tuhaf. Tunga dedi ki, hatırlamanız gerek, bir kokteyl partideydik. İddianameyi bastıramadığımızdan söz etmiştik size. Getirin biz basalım demiştiniz. O zaman Hürriyet'te çalışıyordum. Ama biz siyasi istismar olur kaygısıyla öneriye yanaşmadık. O haldeydik ki iddianameyi basmak bile meseleydi. İpin ucunu yakalıyoruz. Nerelere kadar uzanıyor? MIT sağ parti olunca askeri dönemde ipe un seriyordu. Olaylara devletin tarafsız gözüyle bakmayı ne zaman öğrenecekti? Sol parti ya da solcu olunca raporlar, bilgiler gırla gidiyordu. Bakan düşüren olayla kapamak istiyordum perdeyi. Güneş olasılıklardan, varsayımlardan söz açtı. Şu olabilir, ben işe girişince Türkeş örgüte imzasıyla bir tamim yaptı. Silahları kaldırın, örgüt faaliyetlerini durdurun diye. Bu metin elimize geçti. Başlarda komünizmle mücadele etsin diye bir tedbir gibi kurulan dernekler örgütlenmeye geçmişti. Ülkücü adıyla başlamıştı ama sıkıyı görünce geri çekiliyorlardı. Bu bir. İkincisi, ABD benim sağı ortadan kaldırarak sola tam anlamıyla iktidar yolunu açmamdan rahatsız olmuş olabilirdi. Anlattığım SİHA gezilerinin amacı belki de bunu saptamak içindi. Sonra bir kanıt, olasılıkları destekleyen bir anıyı sis perdesinin arkasından çıkararak aktardı. İstanbul'dan haber gelmişti Enerji Bakanlığı'nda çalışan birine. Güneş'e bir tertip yapılacak diyordu. Bilgiyi alan emrinde çalıştığı bakana gidip anlatmıştı. Fakat Güneş'in kabine arkadaşı o bakan aldığı mesajı Güneş'e iletmemişti. Bilgiyi Güneş'e götürmeyen Enerji Bakanı Deniz Baykal'dı. 1988 aralığında bu söyleşiler yapılırken Hasan Fehmi Güneş CHP İstanbul Milletvekiliydi. Deniz Baykal da partinin genel sekreteri.